Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programında tekrar karşınızdayız inşallah. Her zaman olduğu gibi değerli kardeşim Sayın Altuğ Berker'le birlikte bugünkü konuğumuz araştırmacı, gazeteci, eleştirmen Sayın Ömer Lekesiz. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ömer Bey siz Yozgat'ta doğup büyüdünüz. Çiftçi bir ailenin çocuğusunuz. Bize biraz çocukluk yıllarınızdan, o çiftçilik hayatından, o güzel hayatı biraz bize anlatır mısınız?
Evet, ben köylü çocuğuyum. Yani bunun saklanacak, gizlenecek bir tarafı yok. Hatta övünecek bir tarafı var.
Şey ben çok güzel olarak.
Evet, fakat şöyle bir tarihsizliğim de var. İlkokul 2'ye kadar köydeydim. O doğal ortam içerisinde bahçedir, bağdır vesaire şeylerdir. Bütün o hayatı tabii doyasıya yaşadım. Hatta hiç unutmuyorum, babam yazları Kırıkkale tarafına inşaatçılık yapmaya giderdi. İnşaat ustasıydı çünkü. Annem yalnız kalırdı. Annemin bir şeyi vardır, görüntüsü aklımda. Üzeri deyim yerindeyse yüklü. Bir çocuğun elini tutuyor. Omuzunda bir çocuk var. Ayrıca da ayağı kırılan ineğimiz için sırtında bir balya var, ot balyası.
Maşallah.
Böylesine bir hayat. Yani bütün o şeyle, şiddetiyle, efendim acımasızlığıyla, katılığıyla ama öbür taraftan da müthiş bir merhamet, müthiş bir rahmet içerisinde yüzen bir köy hayatı. Dediğim gibi benim talihsizliğim ilkokul 2. sınıfta ya bu çocuktan inşaatçı, mühendis vesaire şey olmaz. Bu çocuk para kazanamaz. Bari bunu okutalım da hayatını kurtarsın diye. Belki de bu amaçla. Belki de adam olacak çocuk gözüyle bakıldığı için.
Öyle.
Amcamın yanına gönderildim kente, Yozgat'a. Amcam Kur'an kursu öğretmeniydi o zamanlar. İlkokulu Yozgat'ta merkezde bitirdim ki Sabahattin Ali'nin de öğretmenlik yaptığı bir okul. Kolej tarzında ve çok yetkin bir düzeyi vardı, eğitim düzeyi. Sonra orta öğretime de orada başladım. Fakat ailem, abilerim özellikle yetiştiler. Onlara yeni bir iş hayatı lazım. Köyde kalamadı babam rahmetli. Evi Kırıkkale'ye taşıdı. O vesileyle Kırıkkale'ye gitmek durumunda oldum. 2 sene Kırıkkale'de, 2 ya da 3 sene kaldım. Sonra tekrar yatılı imtihanını kazanıp Yozgat'a tekrar döndüm. Yozgat sevdiğim bir yerdir. Orta öğretimi de orada bitirdikten sonra hayatımıza devam ettik.
Sonra Ankara Meslek Yüksekokulu Kamu İktisadi...
Sonra işin doğrusunu söyleyeyim mi? Yani Yozgat orta öğretimde, Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde okurken daha doğrusu. Okulumuzun çok iyi bir kütüphanesi vardı ve ayrıca da o yılları hatırlarsınız. Yani insanların elbette bireysel anlamda kendilerini gerçekleştirmek üzere çaba gösterdiği yıllarda ama aynı zamanda da toplumsal bir birliktelik, toplum için bir şeyler yapma derdi, ona entegre olma çabasının da hakim olduğu yıllardı. Dolayısıyla bizim öğretmenlerimiz gerçekten bizi bu manada tam bir toplumcu olarak yetiştirdiler. Yani bunun etkilerini sonradan da gördüm ve onu da eğer söz gelirse anlatırım. En basitinden kitap niye okunur, hangi kitaplar okunur, nasıl okunur, özet nasıl çıkartılır, nasıl münazara yapılır, nasıl tartışılır? Yani Yozgat gibi o daracık kültür ortamında bizim okulumuzdaki kültürel hayat son derece cıvıl cıvıldı. Benim üzerimde özel emeği olan hocam ki Hayati Hökeleklidir, adını burada anmak isterim. Uludağ Üniversitesi'nde din psikolojisi profesördür şimdi. İçimizden 10 arkadaş seçti ve bizimle birebir ilgilendi. Biz o zamana kadar ilk defa bir öğretmenin evine gidebileceğini öğrendik. Bir öğretmenle yazdığı şiirleri tartışabileceğimizi öğrendik. Böylesine bir kültür ortamından, böylesine canlı bir okuma ortamından geçtiğim için Ankara'ya geldiğimde de memur olarak geldim ve ben hiç okumayı falan da düşünmüyorum. Yani böyle bir şeyim var. Fakat evlendim. 1. kızım doğdu. Baktım 20 aylık askerlik yapmak çok zor olacak. Hemen apar topar bir yıllık meslek okulu bulup. Ecevit'in icat ettiği okullardı onlar. Ve hemencecik onu bitirmek suretiyle askere hazırlandım. Kamu Sevk İdaresi bölümü ama iş hayatının hemen hemen her aşamasında da bulundum. Yani hem devlet sektörü hem özel sektör. Genelde işte pazarlamacılık diye başlayan, yöneticilikle devam eden, en sonunda kurumsal pazarlama müdürü olarak ad kazanarak bitirdiğim bir iş hayatım var. Böyle bir süreç işledi hayatımda.
O yıllarda, özür dilerim.
Estağfurullah, buyurun.
Ama Necip Fazıl vesilesiyle zaten şiir ve edebiyat hakikaten büyük revaçtaydı. Evet. Yani çok ilgi vardı o jenerasyonda. Değil mi? Yani hem fikriyatı hem maneviyatı ifade çok güzel eden, hakikaten rahmetli Necip Fazıl'ın insanların üzerinde çok büyük etkisi oldu.
Yani mesela Necip Fazıl rahmetlinin konferansları olurdu. Yani yılda bir kere, iki kere. Kırıkkale'de de olurdu, Yozgat'ta da. Yazında orada denk gelirdi. Biz mesela o zamanlar Milli Türk Talebe Birliği'nin gençleri olarak yer göstericilerdik. Bakın deminki toplumsallığa vurgu yaptım. Yani Necip Fazıl gelecek ve Necip Fazıl'ın yapacağı bir söyleşinin hizmetindesiniz. Siz o aşamada size lazım o durum. Ve dolayısıyla hemen o toplumsal hayata, o toplumsal etkinliğe entegre oluyorsunuz. Çünkü paradigmanız öyle. Yani öyle yetiştiriliyorsunuz. Bireyciliğe rağmen böyle bir yönseme söz konusu. Dolayısıyla böylesine kültür ortamlarının içerisinde yer gösterici olarak yer almanın bile mutlaka bir karşılığı vardır. Yani siz edebiyatı seviyor olmasanız, Necip Fazıl'ı seviyor olmasanız zaten orada bulunmazsınız. Ve yavaş yavaş tıpkı şekerin çaya nüfuz ettiği gibi o kültürel ortamda da edebiyat, şiir zevki ve estetik şair şeylerde sizin karnınıza nüfuz etmeye başlıyor sanıyorum.
Bu bir ilham değil mi? Yani şiir yazmak veya edebi bir şeyde bulunmak. Ben öyle görüyorum. Yani sanatçılarda da öyle. Allah'ın ilhamı.
Yani muhakkak tabii. Yani şöyle, eğer çok daha vahdeti vücudun içinde duruyorsanız ya zaten yaptığınız hiçbir şey ilahi kudretin, mutlak olanın takdirinin ve emrinin dışında değil. Cebriyecilik yapmıyorum ama vahdeti vücutta bu böyle izah edilir. Yani çok basit bir söyleyişle, çok basit bir söyleyişle dedikten sonraki kelimeyi söylemeye gücümün yetip yetmeyeceğini bilen bir insan olarak elbette ki ilhama inanmak zorundayım. Çünkü insan alamadığı nefesten dolayı değil, veremediği nefesten dolayı ölür derler. Tıp bunu böyle söyler. Ve biz aldığımız nefesin farkındayız ama vereceğimiz nefesin garantisinde değiliz.
Tabii ki.
O halde elbette ki sanat, edebiyat vesaire şeyler için ilham gerekiyor ama ben açık yüreklikle de şey söyleyeyim. Ben sanatçı değilim. İşin ilginci. Edebiyatın içindeyim. Çok çok içindeyim ama sanatçı değilim.
Peki gazetelerde, dergilerde yazdınız. Ama biraz kitaplarınızdan ben bahsetmek istiyorum. Hatta teşekkür ederim, bir tanesini bana hediye ettiniz. Allah razı olsun. Ateşten Kelimeler. Minarenin Kılıfı. Öykücü Konuşmalar, çok fazla eseriniz var maşallah ama şunun üzerinde durmak istiyorum ben. Yeni Türk Edebiyatı'nda Öykü adlı 5 ciltlik bir eseriniz var ve siz bu eserinizde Türkiye Yazarlar Birliği 2001 yılı Edebi Tenkit Ödülünü aldınız. Evet. 103 öykü yazarının öyküleri, hayatı, öyküye bakış açısını anlattığınız bir eser bu. Nasıl böyle bir eser yazmaya karar verdiniz? Neyden öyküyü bu kadar açma ihtiyacı hissettiniz?
Şimdi doğrusu önce bir eleştirmelik maceramız var. Yani neden eleştiriyi seçtim? Sanatçı değilim derken Altuğ Bey biraz da onu vurgulamak için söylüyorum. Kırıkkale'ye geldim, devlet memuru oldum. 76 tam anarşinin zirve yaptığı yıllar ve insanlar belli gruplar halinde toparlanmak ihtiyacındalar, korunmak için. Böyle bir şeyde yaşıyoruz. O zamanlar ben Dikmen'de oturuyorum ve Dikmen'de de gerçekten çok kritik bir yerdi. Demet evlerine taşınmak durumunda kaldım. Demet evlerine taşındığımda şu anda medyada eli kalem tutan ne kadar arkadaş varsa biz onlarla Demet'te beraberiz. Onlar daha sonra işte 80 kuşağı olarak Türkiye'nin kaderine etki eden insanlar haline geldiler. Edebiyata meraklıyım. Zaten köylü çocuğuyum ama dedem köyün imamı, amcam Kur'an kursu hocası, hafız, babamın rahmet olsun irfani bilgisi çok yüksek. Böyle bir aileden geliyorum. Evet, yani maşallah. Kitaplarla barışığım. Dedemin başucunda hep kitaplar olurdu. Cilt cilt kitaplar. Edebiyatta da ilgiliyim doğal olarak. Hatta ondan öncesinde 70'li yıllarda 73-74 gibi tarih verebilirim. Yeni Asya gazetesinde ufak tefek ilahi tarzında şiirler yazıyorum, denemeler yazıyorum daha ortaokul öğrencisiyim.
Maşallah.
Oradan başlayan bir süreç var. O demin toplumsallık dedim, onu tekrar tırnak içine alıyorum. Arkadaşlarımın bakıyorum, o öykücü, bu öykücü, o şair. Efendim, böyle bir bölünme olmuş. Herkes bir sanat türünde. Orada şöyle düşündüm. Bizim bir edebi düşünce ortaya koyabilmemiz için eksik olan şeyimiz nedir? Eleştiri. Çünkü öykü yazanımız var, şiir yazanımız var, deneme yazanımız var ama eleştiri yazanımız yoktu. O zamanlar sanıyorum, yani şimdi gerçi bunu tanımlayabiliyorum ama o zamanki itki de bu olmalı zannederim. Ha bir de tabii işin şöyle bir tarafı da var. Kendilerini ispat etmiş, rüştünü ispat etmiş beş tane şair arkadaş, altı tane öykücü arkadaşla yarışacağıma hepsinin üstünde demokrasinin kılıcı gibi sallanmak sanıyorum daha hoş olmalı. Mizacımla da alakalı elbette bu. Yani onu da parantez içinde istidraden söylemiş olayım. Çocukluğumdan beri başkasının yaptığı şeyi yapmayı hiç sevmedim. Hep kendi başıma olmayı, kendim bir şeyler üretmeyi ve olduğum şeyde de tek olmaya çalışmayı. Elbette birileri gelecekti peşinden ama bir çıkışı en azından kendi adıma yapmak, kurtarmak. Eleştiride karar verdim. 82'de de ilk Mavera dergisinde sanıyorum profesyonel anlamda yazım yayınladım. Sonra Mavera dergisiyle ilişkilerimiz devam etti. Aylık dergiyle zaten sürekli olarak bir temasımız vardı. Ama ben o arada 1992 yılında Kırıkkale Üniversitesi'ne daire başkanı olarak gittim. Edebiyatçıyım. Edebiyat bölümündeki hocaların tamamı zaten arkadaşlarımız. Oradaki öğrenciler de aynı şekilde bizim nereden geldiğimizi biliyorlar, edebiyata ilgimizi biliyorlar. Ve özellikle işte öykü konusunda, yazarlar konusunda sürekli bir şeyler soruyorlar. Bir şeyler sormakta kalmıyorlar. Kitaplığımı eksiltiyorlar. Yani birinin bir kitap ihtiyacı oluyor, benden gidiyor ki çok ciddi de bir kütüphane sahibiydim o zamanlar. 9000'e yakın kitap vardı evde. Sonra böyle bir ihtiyaç belirledim. Yani hem hocaların eğiliminden hem öğrencilerin talebinden Türk öykücülüğünün en azından bir panoramasının çıkartılması, bir haritasının ortaya konmasının zorunluluğunu hissettim. Niye öykü diye soracak olursanız, hikaye öykü ayrımına ayrıca girelim ama öyküden önce niye hikayeyi tercih ediyorumu söyleyeyim. Evet. Tanrı'nın hikayesi yoktur. Hikaye sadece insana mahsustur. Ve biz hayatımızda yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz her şeyi hikaye formatı içinde anlatırız. Yani akşam evimize gittiğimizde çocuğumuz ya da eşimiz ya da arkadaşımıza gündelik hayatın nasıl geçti diye sorulduğunda anlattığımız şey aslında bir hikayedir. Ya da daha üst bir şeyden bakalım. Bir akademisyenin hazırladığı bir tezi iyi sunması ya da kötü sunması, hikayesini iyi anlatması ya da kötü anlatmasıyla alakalıdır. O nedenle hikaye bize bitişik. Çünkü biz konuşmak zorunda olan varlıklarız. Hem öyle bir varlıklarız ki sustuğumuzda bile içimizden konuşan varlıklarız. Yani konuşmak da bizim kaderimiz, bizim özümüzde olan şey. Ve konuşmanın da bir karşılığı ancak hikaye etmek suretiyle ortaya dökülebiliyor. İkincisi hep şöyle düşünmüşümdür. Zorunlu dili olduğuna kanaat getirdim. O nedenle kendime çok yakın buldum. Niye öykü dedim? Öykü de şu. Hikaye kelimesindeki yıpranmayla alakalı bir şey bu. Hikaye kelimesi bizim edebiyatımızda bir tür hurç gibidir. Hurç malum. Siz bilir misiniz bilmiyorum. Ben eşimden dolayı biliyorum bu hurcu.
Ben de biliyorum.
Kocaman bir çuval, siz mutlaka biliyorsunuzdur. İçine her şeyin doldurulduğu şey. Yani biz Mesnevi'de yazsak, Kaside'de yazsak, efendim Gazel'de yazsak, şiir de söylesek, roman da yapsak, fantastika da yapsak, bütün bunların hepsi bizde, doğuda hikaye türü içerisinde derlenir, toparlanır. Bunlar hikayedir. Öykü ise bizim toplumsal gerçekçilik dediğimiz ya da bizatihi bireysel gerçekçilik dediğimiz gerçekçiliğin doğmasıyla beraber tarzı değişmiş olan bir anlatımdır. Yani önceki hikayelerimizde fantastika, masal, şiir bunlar iç içe gelişirken Nabizade Nazım'dan itibaren yani 1890'dan itibaren biz batılı tarzda öyküler yazmaya başlıyoruz. Yani gündelik hayata bakıyoruz, hayatın gerçekliğine bakıyoruz. O gerçekliği içerisinden üretmeye başlıyoruz. Dolayısıyla burada teknik anlamda bir farklılaşma var. Yani hikaye yine hikayemiz var. Roman demediğiniz yerde her şey zaten hikayeniz halindedir. Ancak öykünün kendi o biricikliği, kendi tekniğinin zorunlu kıldığı ayrım 1950'lerde hakim olmaya başlıyor. İlkin Ataç sanıyorum bu kelimeyi kullanıyor. Ardından Leyla Erbil'in Öykücü diye bir öykü şeyi var, öykü ismi var. Ve ondan sonra da öykü yaygınlaşmaya başlıyor. Ben sırf bu teknik durum birbirinden ayrılsın, bu karmaşa birbirini boğmasın, daha net bir istikamet almak bakımından edebiyatta öykü türümüz de bizim olsun diye, özellikle öykü türünün yerleşmesi konusunda Ataş'tan sonraki sanıyorum en etkili isimlerden biri oldum. Zaten beğenildi de. Ama evet, öbür taraftan merhum Hulki Aktunç ölümüne kadar hep hikaye yazdı. Ama Selim İleri öykü yazdığını söylüyor. Yani evet, bunlar birbirini nakseden şeyler değil ama teknikle ilgili, bakışla ilgili ya da ne diyeyim, metnin kendi aurasıyla ilgili olan bir ayrım. Çok abartmamak lazım ama ciddiyette de bence yapmak lazım gibi evet, geliyor efendim.
Peki sanat bizim neyimize diye bir galiba son eseriniz mi bu? Ben yanlış mı biliyorum?
Evet, evet, evet.
Bunda da sanattaki yozlaşmayı, taklitçiliği, ticari kaygıların sanatın içine girdiğinde sanatın bozulmaya uğradığını anlatıyorsunuz. Biraz bunu bizim için açabilir misin? Yani sanattaki yozlaşmanın nedeni nelerdir sizce?
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani eleştiriyi seçerken de, hala hazırda halen yazı yazarken de hamdolsun bir doygunluk, kendimden yana bir doygunluğum var şundan. Ben kimseyi aydınlatmak için bir şey yazmıyorum. Böyle bir derdim yok. Kimsenin aklını kurtarmak, kimsenin edebiyatını kurtarmak gibi bir derdim de yok. Benim bütün derdim, yaşadığım dünyada seçtiğim şeyler konusunda bilebileceğim şeyleri kendim için iyi biliyor olmak. Kendim için iyi biliyor olmanın benim açımdan verdiği mutmain olma duygusu insan olarak benim için yeterli. Ha, bunları yaparken hasbel kader, Cenab-ı Hakk'ın bana nasip kıldığı dil, nasip kıldığı kelime üzerinden bunlarla ilgili notlarımı yazıya getirip paylaşma ihtiyacı duyduğumda da paylaşıyorum, hı hı, ve biriler de bunlardan istifade ediyor. Şimdi burada şöyle bir şey yaşadım. İstanbul'a özellikle geldikten sonra, İstanbul'a 2002'de geldim. Edebiyat ilgisi bizde özellikle Tanzimat'tan bu tarafa çok yoğun bir ilgidir. Sanat dendiği zaman neredeyse malumunuz hemen edebiyat akla gelir, şiir akla gelir. Oysa ki biz güya batılıyız ve batıyla bir yarışma içerisindeyiz, rekabet içerisindeyiz. Batıya baktığınız zaman edebiyat dediğiniz şey genel sanat içerisinde %20'lik bir etkiye bile sahip değil. Hmm. Popüler edebiyatı kastetmiyorum.
Evet, tabii.
Batıda sanat dediğiniz zaman işin içine öncelikle mimari giriyor. Sanat demek mimari demek. Ardından musiki giriyor. Ardından resim giriyor. Ardından görsel sanatlar giriyor. Plastik sanatlar giriyor. Ardından edebiyat geliyor. Bizde ise bunun tam tersi. Sonra sanat evrenseldir diyoruz. Sanatın evrenselliğine sürekli vurgu yapıyoruz ve herkes de evrensel olmak için kendini yırtıyor neticede. Tabii evrensel olmak için Nobel ödülü almak da yeterli gelmiyor bu arada. Bir İngiliz ya da bir diyelim ki Fransız ya da bir Alman İstanbul'a gelse, ben Sultanahmet'te onunla karşılaşsam veya Süleymaniye'de, onunla konuşabileceğim ortak şey ne olabilir? Sadece o mimari olur. Çünkü o hem o mimariyi merak ediyor, hem mimari bir anlamda bilgisi çok yetkin, hem de benim onunla kurabileceğim ilk iletişim noktası mimariden geçiyor. Bu bana şunu düşündürmeye başladı. Bizim toplumlarımızda sanat neydi, nasıl algılanıyordu? Mimariye bakış neydi, müziğe bakış neydi, resme bakış neydi? Derken, doğal olarak onlarla ilgili yaptığınız çalışmalar, araştırmalar, kendiniz için yaptığınız araştırmalar, bugünkü yapılan şeylerin de hakikati hakkında size bir bilgi vermeye başlıyor. Ve maalesef o noktada görüyorsunuz ki, işin kendi kültür ve zihniyeti içerisinden süzülerek gelen bir sanat anlayışıyla, bugün ortaya konan sanat anlayışı arasında dağlar kadar fark var. Yani bir hattat geçmişte sadece kendi ruhi hendesesini gözeterek hat yaparken, bugünkü insan sadece onu gözeterek yapmıyor. Bir kere böyle bir fark var. Yani doğu insanı kendisi için yapıyor yaptığını, kendi zevki için evet, yapıyor yaptığını. Oysa ki bugün hat yapan biri mesela Arapça bilmeden, sadece kaligrafik anlamda 29 harfi öğrenmek suretiyle, Kur'an'la hiçbir ilişki kurmadan, o sanatı üreten zihniyetle hiçbir bağ ortaya koymadan hat yapıyor, satıyor, para kazanıyor. Bir piyasa oluşuyor. Bir sektör, bir koleksiyonerler, belki sanatçılar. Derken şu ortaya çıkıyor. Deminki sizin söylediğiniz ilham konusuna gelirsek. İlham işin asliyetinden. Biz ilham sayesinde bize verilen, figür olarak verilen kelimeye nefes üflüyoruz. Yani biz kelimeye nefis kazandırıyoruz. Nefis yani kimlik kazandırıyoruz. Yani biz yaratıyoruz. Yarattığımız bir şeyin içerisinden ortaya çıkıyor sanat dediğimiz şey.
O zaman Kur'an'ın edebi yönüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum.
Buyurun.
Madem edebiyat 1400 yıl evvel Arap toplumunda da en önde gelen konuydu. Hatta evet. Şairler, Şuara suresi var. Şairler o dönemin en önemli edebiyat kültürünü oluşturan ve yaygın bir Kur'an indiğinde şairler çok şaşırdı. Evet. Öyle değil mi? Ve onun edebi yönünün benzerinin olamayacağını Cenab-ı Allah bize Kur'an'da tabii söylüyor zaten. Müthiş bir evet edebi yönü var Kur'an'ın değil mi? Siz daha iyi takdir edersiniz. Sağ
olun. Ya genelde şöyle bir üçleme yapılır. Hazreti Musa zamanında yürürlükte olan, revaçta olan şey sihirdir. Ve Hazreti Musa'nın risaleti sihirle baş etmek üzere, sihirle rekabet etmek üzere gelmiş bir risalettir denir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tıbbın aynı zamanda babası olduğu ve dolayısıyla da tıp üzerinden o günkü revaçta olan bilgi veya ilgi anlamında o yönde öne çıktığı belirtilir. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ise belagata sahip olduğu söylenir. Yani ona verilen rızık, ona verilen nimet, ona verilen risaletin içerisinde belagat vardır. Ve dediğiniz gibi o belagatın kendisi zaten mucize olduğu için. Fakat orada başka bir şey var. Buraya gelecektim zaten. Eğer izin verirseniz onu söyleyeyim.
Estağfurullah.
Asıl bendeki kırılma noktasını oluşturan şey, demin Şuara suresini söylediniz ya. Şuara suresi aslında şairleri olumlayan bir sure değildir. İlk bakışta olumsuzlayan bir suredir. Fakat oradaki durum da kendi içinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Fakat genel manada şöyle bir şey var. Bizim ortaya koyduğumuz sanat algısı tamamen batıdakinden farklı bir sanat algısı. Yani bu şu değil. Bizim sanatımız batı sanatını döver. Ya da biz sanatta batıya göre kompleksli olmak zorundayız değil. Bunlar birbirinden tamamen ayrı şeyler. Yani arada bir fark var. Bu farkı görmek kaydıyla sanatları ancak değerlendirebiliriz. Böyle bir bakış. Yani şu diyelim ki herhangi bir şeyde Behzat'ın minyatürlerinde gördüğüm şeyle zihniyet ve kültür olarak onu değerlendireceğim bağlam sanat anlamında farklı bir bağlam. Kandinsky'nin resimlerinde göreceğim ve değerlendireceğim bağlam daha farklı bir bağlam. Bunların arasında mütekabiliyet yok mu? Var. Ancak bunları üreten kültür farklı. Hep şunun ısrarında oldum bu yüzden. Biz batılıyız yani bunun tartışılacak filan bir tarafı yok artık. Yani bunu zaten şeye gittiğinizde, Orta Doğu'yu şey geçtiğinizde bizim Doğu Beyazı geçtikten sonra zaten artık İran'a doğru, Hindistan'a doğru gitmişsinizdir mutlaka. Gittiğinizde zaten oradaki insanlar size doğru filan demezler. Siz orada batılı olduğunu idrak edersiniz. Her şeyinizde batılısınızdır. Bizim batıyla ilgili kültürel anlamda bir düşmanlığımız yok. Niye yok? Çünkü hikmet benim kaybolmuş malımdır. Nerede bulursam alırım. Bu batıdaysa batıdan alırım.
Batı da bizden alır.
Evet.
Sözünüzü
bizden alır.
Sözünüzü bölmek istemiyorum ama orada şu parantezi koymak ihtiyacını hissettim. Bilim ve sanatta materyalist ideolojinin ve onun takipçilerinin dikte ettiği bir husus var. Yani sanki sanat ve bilim batıdan çıkmış da biz oradan esinleniyormuşuz gibi. Evet. Bu tamamıyla yanlış.
Evet.
Çünkü ben bizzat da gittim gördüm. Mesela İspanya'da Sevilla'da Alcazar Sarayı'nı gördüm. İspanya kralının, Hristiyan kralın yaptırdığı saray ama kime yaptırmış? Müslüman sanatçılara yaptırmış.
Tabii.
Bilimde de aynı şekilde El-Cebr, Biruni, Kuşçu, daha nice sayabilirim. İbni Heysem, İbni Sina. Avrupa 400-500 yıl Müslüman bilim adamlarının kitaplarını okutmuş.
Tabii ki.
Yani ben orada şunu gördüm, bizzat müşahede ettim. Müslümanlar samimi Allah inancında, ihlaslı ve gerçek Allah inancını yaşadığında Allah onlara bilim ve sanat gücünü, telif gücünü vermiş. Bu görülmüş yani, dünyada var. Sonra Avrupa, Batı bizden almış. Sonra yer değiştirmişiz, biz de onlardan almaya başlamışız, o ayrı.
Şiide tabii bugünlerde de sık sık gündeme getiriliyor bir ayet-i kerime. Eğer siz mülke gereğince hakimiyet kurmazsanız mülkü sizin elinizden alır başkasına veririz diyor Cenab-ı Hak. Bunu fiziki bir mülk olarak anlamak mümkün ama ben en son İbn Arabi'den okuduğumda İbn Arabi bu mülke ilim olarak tanım getiriyor. Yani buradaki mülkten kasıt ilimdir. İlim dediğimiz şey aynı zamanda bilimdir, sanattır vesaire şeylerdir. Bunlar ne eklenir? Yani orada sizin sözlerinizi takiben söylemiş olayım. Batı bizim için bir ayna aslında. Biz de Batı için bir aynayız. Ve ikimiz de ikisinden başka da aynalık görevi yapacak kimse yok. Yani Hindistan bizim evin kızı. Çin de bizim evin kızı. Japonya da onların evinin kızı. Dolayısıyla oralarda çok büyük çatışma yok. Asıl çatışma Batı ile bizde. Çünkü her şey çift yüzlüdür diyoruz. Onlar siyahsa biz beyazız. Onlar kırmızıysa biz yeşiliz. Bu kadar net. Ama ilginç olan şu. Ben onlara bakmadıkça kendime vaziyet edemiyorum, şeklen vaziyet edemiyorum. O da bana bakmadıkça vaziyet edemiyor. Şimdi İspanya'da yapılan şeyi saray diyelim ki Müslümanlar yapıyor. Ama Kubbetü Sahra'yı da biz 750'li yıllarda inşa ederken kullandığımız işçiler Hristiyanlar, Süryaniler, Ermeniler ve Persler. Şimdi sanatın böyle bir karakteri var. Yani sanatta asıl olan özdür. Özün yaşatılmasıdır. O öz söz konusu olduğu sürece onu icra edenin kim olduğunun bir hükmü yok. Bu özden hareketle şunu söyleyebilirim. O nedenle o özü gözettiğiniz takdirde Goethe, Rilke, diğer batılı şairler, Ezra Pound da bizim için kıymetli hale geliyor. Aynı zamanda Hafız, Mevlana, Yunus Emre ve diğerleri de Batı için kıymetli hale geliyor. Çünkü oradaki öz ilahi bir şeyle ortaya konmuş, değişmesi mümkün olmayan, sadece zaman nedeniyle şekli değişen özün kendisi. Çünkü el-bari olan, el-musavvir olan
el-sani
Allah'tır. Ve Allah bazı sıfatlarını insanın kendisinin kimi şeyleri yaratması noktasında vermiştir, nispet edilmiştir. Bu sanatın geldiği yerde budur.
Evet
efendim, ben kusura bakmayın yani çok mu konuşuyorum?
Hayır biz zevkle dinliyoruz. Estağfurullah. Ben arada hemen konuyla ilgili şunu sormak istiyorum. Sizin Priştine Üniversitesi'nde bir konuşmanız vardı. Sanatın perspektifsizlik özgürlüğü.
Evet.
Orada sanat ve edebiyatı olmayan bir toplumu kurumuş bir ağaca benzetiyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani bir toplumda sanatın, edebiyatın yeri ne? Olmadığında ne kalıyor o toplumda geriye?
Dikkatinize hayranım. Yani demin kitapla ilgili bir değerlendirme yaptınız. Şimdi Priştine ile ilgili. Çok sağ olun. Çok.
Rica ederim.
Yani orada aslında çıkış noktası şuydu tabii. Biz demin de beri söylüyorum ya, farkı bilmek. Farkı bir çatışma denen olarak görmek değil. Oradakinin hakkı budur, buradakinin hakkı budur diye teslim etmek. Böyle bir zorunluluk. Perspektifsizlikte de şöyle bir şey oldu. İşte o sanatın geneliyle ilgilenmeye başladığımda diyorum ki yani bu minyatür niye böyle? İşte minyatürü bilenler çok büyük bir hakikat söylüyorlar bana. Diyorlar ki İslam sanatında figür yoktur, non-figüratiftir ve dolayısıyla perspektif yoktur. Ne demek perspektif yok? Ya işte bunu böyle çiziyoruz diyor adam. Yani sonra hemen gene istidraden söylemiş olayım. Ben tasavvufla herhangi bir ilgim yok. Herhangi bir yere bağlantım da yok. Bu gidişle olacağı da yok. Fakat şöyle bir hakikat var. Bizim sanat ve kültür dediğimiz yerde özellikle buna ilişkin irfanı oluşmasına ilgili bir kaynak aradığımızda nihayetinde ortaya çıkan tek kaynak var, o da tasavvuf. Çünkü bunlar birbirini besliyor. Yani fakihlerle sanatçılar arasında ortaya çıkacak çatışmada hep balansı ayarlayan ehl-i mutasavvuf oluyor. Onlar arayı buluyorlar, onlar denkleştiriyorlar. Zaman zaman aşırıya kaçan, hatta bir tür itiraza varan, Müslüman olduğu halde itiraza varan şeyler yazdıklarında, Müslüman sanatçılar, şairler, şunlar bunlar, onları hep o kesim kendi içinde alıyor ve absorbe ediyor. Şimdi orada da şöyle bir şey var tabii. Çok ilginç bir dikkattir bu. Ben gerçekten sarsılmıştım ilk okuduğumda. Sanatçının özgürlüğü diye bir şeyden söz ederiz. Batı'da da hep sanatçının evet. özgürlüğünden söz eder. İşte siyasete bulaşmasının özgür hı hı. davransın, istediğini yapabilsin falan yapsın falan. Tasavvufun vaat ettiği özgürlük sanatçı için ulaşılabilecek zirve bir özgürlüğü teslim ediyor. Şu, biz ne yaparsak yapalım, herhangi bir şeye bakarken ya da herhangi bir şey hakkında hüküm verirken onunla ilgili oluşmuş olan perdelerin ardından hüküm veriyoruz. Yani ben şu su ile ilgili bakışımda suyla ilgili bir şey düşünüyorsam ve bununla ilgili size bir şey söylüyorsam bunda susuzluğumun etkisi olabilir. Bardağı çok beğenmemin etkisi olabilir. Görüntünün benim şu anki ruh durumumla mütekabiliyeti olabilir. Say. Bakın o kadar çok perde giriyor araya. Dolayısıyla biz baktığımız hiçbir şeye tarafsız bakmıyoruz. Taraflı olarak bakıyoruz. Perspektifsizlikte ise şu vaat ediliyor. Kendi ufkundaki perdeden bile kurtulmak suretiyle ufkun ötesine bakabilmek. Yani koşullanmamış bir bakışla bakabilmek, koşullanmamış bir düşünceyle düşünebilmek. Bu da nedir? Bizim ana rahmindeki halimizdir. Bu da nedir? Eles bezmindeki halimizdir. Çünkü biz vardık ama görüş yoktu, ama düşünce yoktu. Ama biz vardık. Öylesine son bir varlık içerisinden eşyaya bakabilmek, hakikate bakabilmek, hikmete bakabilmek ve bunu sanatsal bir şekle dönüştürerek anlatabilme kabiliyeti. Orada niye anlattım bunu? Orada şöyle bir zorunlulukla anlattım. Batı'daki insan kendisiyle ilgili kendisine bir şeyin anlatılmasını istemiyor. Yani rahmetli Çin Üçen Tanrı Korur'dan dinlemiştim. Niye sizin müziğinize itibar ediyor Batılılar diye sorduklarında diyordu ki ya zaten caz yapsam Batı'da, pop yapsam Batı'da, efendim sahir müzikleri uygulasam Batı'da bunlar hep balatlar Batı'da. Onlar kendilerinde olmayan şeyi merak ediyorlar. Bu nedenle bizi çağırıp orada dinliyorlar diyordum. Hal böyle olunca bu konularda da maalesef şimdiye kadar Türkiye'den buralara gidip Güzel Sanatlar Akademisi'ndeydi konuşmamız. Gidenler Sezen'i anlatıyor, Kandinsky'yi anlatıyor, işte Paul Klee'yi anlatıyor ya da işte Goya'yı anlatıyor filan. Ya diyor ki zaten ben bunu biliyorum. Ya bu benim toplumun kendi içinden çıkan bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz sanat konusunda? Siz bunlara dayanmadan nasıl bir sanat telakkisine sahipsiniz? Bu soru sorulduğu için, bunu önemsediğim için batılı ya da doğulu hiçbir ayrım söz konusu değil. Sanatçının mutlak anlamda özgürleşmesi mümkün değil ama yine de son bir özgürlük anlayışına sahip olması mümkün. Bu da ancak böylesine bir perspektifsizliğin içinden geçebilir. Sonra Rilke'nin bir şeyi var. Rilke'nin notlarında diyor ki yaşa, mealen söylüyorum. Unut. Unuttuğunu da unut. Sonra o sana şiir olarak dönecektir diyor. Şimdi öz diyorum ya. Ya öz değişmiyor. Rilke gibi bir şairin Duino ağıtlarını yazabilmesi, Cebrail'i bir Müslüman gibi idrak edebilmesi, işte böylesine bir özden geliyor. İşte o perspektifsizlikten geliyor. Dolayısıyla orada böyle bir şey anlattık. Çok da memnun kalmışlardı. Çok farklı evet. bir bakıştı. Hoş olmuştu yani. Beni de mutlu eden bir sonuç olmuştu.
Evet doğrusu. Yok ben de duydum. Bayağı beğenilen bir sohbet evet, maşallah. Biraz saf dükkanınıza gelelim. Az önce de bahsettiniz kişisel kütüphanenizin çok geniş olduğunu. Şimdi kişisel kütüphanenizle bir sahaf dükkanı açtınız. Evet. Hala duruyor değil mi? O dükkan
durmuyor, kapattım. Durmuyor mu? Kapattınız. Maalesef iki nedenle kapatmak zorunda kaldım. Yani sahaflıkta şöyle, gazetede çalışıyordum. Oradaki aktif iş hayatımı bitmesi gerekti. Öyle bir karar aldı yönetim. Sonra bana dediler ki sen ailedensin, yazmaya devam et. Değişen bir şey olmadı. Ben gazetede yazmaya devam ettim. Fakat tabii aktif iş hayatından da birdenbire sıyrılınca böyle bir garip bir şey oluyor insan. Böyle bir ortada kalmak, işte o malum alışkanlıklar var ya, hani sabah kalkacak, evet, beyefendi işte tıraşını olacak, kravatını takacak. O gitmeyi bilecek. Kadın da onu göndermeyi bilecek. Eğer o gitmeyi bilmezse, kadın da onu göndermeyi bilmezse bir tezat ortaya çıkıyor. Bir kırılma ortaya çıkıyor. Gerçi bu hamdolsun bende çok fazla yoktu ama yine de boş durmayayım diye. Biraz daha gençlerle daha yakından ilgilenebilenim. Daha akademik ortamla, entelektüel ortamla. Hı hı. Çünkü malumunuz, evet, sahaflık unutuluyor gerçi ama aynı zamanda bir sohbet ortamıdır.
Evet.
Kar amacı gütmeden, böyle bir şey yapmadan, kimseye de borçlanmadan nasıl yapabilirim bir sahaflık diye dükkan diye düşündüğümde, işte evde yaklaşık 11 bin kitap vardı. Bunların herhalde 8 biniyle sahafı açtım.
Bayağı yüksek.
O kitaplar bittiğinde de kapattım. Yok, öyle değil. Kapatmamda iki neden var. Birincisi orası bir grup sanatkar tarafından moda sanat merkezi olarak yeniden dizayn edildi. Benim dükkan orada adacık gibi kalıverdi ve onların fuaye sorunu vardı. Zorunlu olarak o mekanı terk etmek durumundaydım. Bir diğer, ki asıl benim kapatmama neden olan şey de Gezi hadiseleriyle ortaya çıkan kırılma, gri alanın kaybolması. Benim yıllardır emek verdiğim, oluşturmaya çalıştığım, hatta bu noktada da hemen hemen önde yer aldığım, liste başında yer aldığım bu gayret doğrultusunda gri bir alan oluşsun diye, o gri alanın yıkılmış olması, o muhabbet ortamını bozduğu için de tadı kalmadı ve kapattım ama tekrar açacağım.
Çok, evet, iyi, çok sevindim.
Hemen her yazarın, her kitap biriktirenin, evet, mutlaka böyle bir şeyi vardır. Yani ahir ömründe bir sahaflık yapalım, bir oturalım diye. Ama işin en güzel tarafı şu tabii, bir şey kazanmak gibi bir derdiniz olmadığında gerçekten orada kitap anlamında bilgiyi aktarıyorsunuz. Yani o biblioman şeyi olmasa bile sizde, yani akademisyen araştırma yapıyor, başka bir şehirden siz arıyor ya da bir delikanlı geliyor, işte yeni bir asistan olmuş, konu arıyor. Bir de tabii Türkiye'nin gerçekleri var, entelektüel bir ortam var. Yani söylenen şu, işte yani hepimiz de biliyoruz bunu. Yani Türkiye'de artık liberalizmin söyleyeceği fazla bir şey kalmadı, solun söyleyeceği fazla bir şey kalmadı, sol kalmadı.
Evet.
Efendim, müthiş bir kültürel döngü yaşıyoruz. Bir tarafımız muhafazakarlaşıyor, bir tarafımız başka bir yere gidiyor. Deminki sanat eleştirisiyle, evet, ilgili de konuşulabilecek şeyler bunlar. Haliyle bu değişen dünya içerisinde değişen şeylere ayak uydurmak, onları gereğince değerlendirmek gibi mecburiyetiniz de var. Ve bunu ancak düşünürseniz yapabiliyorsunuz. Düşünmeseniz olmuyor. Siz düşündüğünüz zaman sizin gibi düşünenler de sizi buluyor. Mıknatıs gibi çekiyor bunlar birbirlerini.
Gezi mi vesile oldu siyasi yazılara geçişte, yoksa başka bir ihtiyaç mı?
Maalesef. Asıl şey de o oldu tabii. Ben kültür yazıları yazıyordum. Hala da kültür yazıları yazmakta ısrarlıyım ama vakit bulabilirsem. Yani diyorum ki Gezi bitti, rahatladık, bundan sonra artık kendi şeyimize geçelim. Pat başka bir hadise çıkıyor. O bitiyor, başkası. Yani sorun şurada belki de. Maalesef Türkiye'deki siyasi hayat gerilim üzerinden yürüyor. Evet. Gerilimden besleniyor.
Eskiden beri biraz öyleydi.
Yok, bu özellikle Özal döneminden bu tarafa. O gerilim çok bilinçli olarak sürdürülüyor ve siyasetçilerin işine de yarıyor sanıyorum. Yani.
Gerilim, özür diliyorum tekrardan. Yani gerilim tabii ki kimsenin istemeyeceği bir şey. Yani onu özellikle yapanlar dışında. Toplumumuzun birliği, sağlıklı, diriliği, neşesi, mutluluğu, sanatın üretimi, her şeyin başında hani gerilimin olmaması, insanların birbirine saygıyla, sevgiyle yaklaşması. Yani herkesin dileği bu. Çabalarımız da o yönde. Yani nihai çaba öyle bir ortam oluşturmak, öyle bir insan profili oluşturmak, toplumun mutluluğu için, Allah rızası için tabii en başta. Siyasetin tabii, birebir siyasetle ilgilenmek ayrı ama siyasete akillik olmak anlamında, yön vermek, fikir vermek anlamında her insanın ihtiyacı tabii siyasetle ilgili konuşmak, yazmak. Dolayısıyla siyasetçilerin de bize kazandırması gereken özellikler onlar. Daha fazla özgürlük, daha fazla sevgi, biraz o dilin gelişmesi gerekiyor, evet. Değil mi?
Sanıyorum. Kültürle alakalı yine tabii. Yani ya çünkü biz işte maalesef son 100 yıldır çok ciddi bir manada Batı'nın etkisi altındayız, şeyi altındayız, tahakkümü altındayız. Yani çok rahat söylenebilir bu. Yani Batı ile ilgili durumu rahat konuştuğumuz için söylüyorum bunu. Yani Batı'nın Türkiye'deki emelleri, sair şeyler, şunlar bunlar. Tabii bu beraberinde farklı tercihleri getiriyor, ideolojileri getiriyor. Ve maalesef biz kaybedilmiş bir kültürün üzerinden, yeniden edinilmeye çalışan bir kültürün içinden doğup bugünlere gelebiliyoruz. Yani düşünün ki bir toplum, yani çok sıkça kullanılan şey budur diyeyim. Yani bir akşam yatıyorsunuz, alimsiniz, sabah kalkıyorsunuz, cahilsiniz çünkü alfabeniz değişmiş. Şimdi böyle bir kültürel ortamdan geliyoruz. Aynı şekilde teknolojinin gerçekliğini çok fazla yorumlamıyoruz biz. Çok fazla teknolojinin kültürel anlamda bize yaptığı zararları da çözümlemiyoruz. Yani işte ya en basitinden sosyal medya olayı işte. Yani bir Twitter'ın, bir Facebook'ın veya diğerlerinin hayatımıza kattığı şeylere hazır değiliz. Cep telefonuna hazır değiliz. Yani kalabalık bir ortamda cep telefonuyla konuşmanın adabına alışık değiliz. Çünkü niye? Bulmuşuz.
Yani, evet.
Bize gelen teknolojik araç kendi kültürle beraber gelmiyor. Ona bizim kültür yüklememiz gerekiyor. O kültürde varsa yüklersiniz. Yoksa neyi yükleyeceksiniz? Sıkıntı burada.
Evet. Peki hemen burada şunu sormak istiyorum. Materyalist, maneviyattan uzak yetişen bir gencin sanata, edebiyata yatkınlığı olabilir mi sizce? Tamamen o şartlarda, o koşullarda yetiştiğinde.
İster materyalist olsun, ister ateist olsun, ister deist olsun, kim olursa olsun, sanatla ilgilenen herkesin metafizikle zorunlu bir bağı vardır. Yok diyenlerin bile bir bağı vardır. Bunu şeyden de görmek mümkün. Yani Batı edebiyatçılardan da görmek mümkün. Demin isimlerini verdim. İşte Ezra Pound dedim mesela. Unamuno mesela. Yani bir İspanyol yazarıdır. Benim çok sevdiğim yazarlardan biridir. Gerçi Madrid Üniversitesi'nde rektörlük yapıyor. Çocuğu kötürüm hale geldikten sonra metafizikle ilişki kuruyor ama o zamana kadar da aslında metafiziğin içinde. Yani metafiziğin dışında bir hayat yok zaten. Oradaki sorun şu. Var olduğunu bildiğimiz metafizikten ideolojik nedenlerle onu inkar ederek biz bir yer edinmeye çalışıyoruz. İnsan, yani insan bir yere gitmiyor. İnsanın bir özü var, bir yaratılış amacı var. Kendi nefsini bilmesi halinde Tanrı'yı bilmesi ancak mümkün oluyor. Yani insanın öncelenen yanı kendisini bilmesidir. Tanrı'yı bilmesi değildir. Kendisini bildiğinde oraya gidiyor. Dolayısıyla eğer materyalist zaten kendisini bilmekten hareket ediyorsa, kendi fiziğinden ve kendi varlığından hareket ediyorsa bile gene neticede varacağı yer orasıdır. Değişmiyor sonuç.
Evet.
O nedenle de ben şunu söylemiyorum. Yani Müslümanlar sanat yaparlarsa iyi yaparlar. Ötekiler sanat, hayır.
Yok, o, evet. Zaten kastım
bir bağıştır.
Bu değil. Evet.
Bu bir bağıştır. Allah kelimeyi kime verdiyse sanat evet. O yapar. Yani şuradan bakıyorum, 40 tane Mevlana yok,
tabii.
50 tane Yunus Emre yok. Kendi yaşadığı dönemde de öyle. Yani tabii. Mevlana'nın yaşadığı dönemde Konya'da 50 tane kasap vardı diyelim ki. Niye o kasaplar Mevlana değil de Mevlana? Benim meselem kendimle ya. Ben kendimi bilirsem hem sizi bilmiş oluyorum hem Tanrı'mı bilmiş oluyorum çünkü. Ve hamd ediyorum yani çocukluğumdan bu tarafa. Belki de ailemin verdiği bir şeydi bu. Bu mutmain olma hali içinde oldum ve bundan dolayı da şükrediyorum.
Men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu derdi. Nefsini bilen Rabbinidir.
Biraz fotoğraf merakınızdan bahsedelim. Fotoğraf çekmeyi seviyorsunuz.
Evet.
Ve işte. Fotoğraflarınız var. Güzel fotoğraflar. Onlara da baktım.
Sağ olun.
Hiç sergi açmayı düşünüyor musunuz çektiğiniz fotoğraflardan?
Yok, şimdilik sadece biriktiriyorum. Demin dedim ya ben sanatçı değilim diye. Belki de oradaki kompleksi kapatmak üzere sanatçılıkla uğraşıyor olabilirim. Fotoğraf çok da çok muhteşem bir şey. Yani çok insanı şey yapan nedir bunu yolundan alıkoyan bir şey. Yani herhalde bir 5-10 bin fotoğraf olmuştur elimde. Bir de tabii çok fazla bir yere gittim. Dünya üzerinde görmem gereken yerlerin büyük bir bölümünü. İspanya hariç.
Endülüs şeylerini evet, görmenizi tavsiye ederim.
Endülüs'e nasip
yani,
olursa.
Kordoba Camii.
İki yer kaldı. Bir Endülüs, Kurtuba. Bir de Taç Mahal kaldı zaten. Ömrümde o ikisini gördükten sonra da ziyareti noktalayacağım.
Evet, yani 1000 sene evvel yapılmış o sanat eserleri şu an yapılamaz. Yani o zamanki iman gücünün olması gerekir. O telif gücünün olması için.
Evet, inanın katılıyorum. Fotoğrafçılık da böyle geldi, böyle gelişti. Yani profesyonel bir makinem var. Arabam yok demiştim size. Ama arabanın parasını fotoğraf makinesine yatırmış oldum. Mümkün olabildiği kadar çekmeye çalışıyorum. İşte bu amaçla seyahatler icat ediyorum. Sanıyorum 10-15 gün sonunda Allah nasip ederse bir mesela Ahlat'a gideceğim. Ahlat'ta mezar taşları hep aklımdaydı. Görmek ihtiyacındaydım. Yine ay sonunda bir Kudüs'üm var.
O zaman tekrar güzel fotoğraflarınızı bekliyoruz o zaman sizden. İnşallah. Peki biraz siyasete girelim. IŞİD'den bahsetmek istiyorum. Sizin bir yazınızda IŞİD'i Amerika'dan bağımsız düşünmek mümkün değil diye belirtmişsiniz bir yazınızda. Sizce IŞİD Amerika'nın bir ürünü mü?
Şimdi IŞİD Amerika'nın bir ürünü mü? Aslında Arjantin Devlet Başkanı'na bakarsak bir ürünü gibi görünüyor. Çünkü o öyle söylüyor, söz ediyor. Doğrusu o konuda tam bilgi sahibi olmadığım için böyle bir iddiada bulunamam. Ama şöyle bir şey, o ilk söylediğiniz şey önemli benim için. IŞİD Amerika'nın etkisiyle mi oluştuğu bilmiyorum ama gerçekten IŞİD'i konuşmak için Amerika olmadan cümle kuramıyoruz. Yani IŞİD diye bir gerçek varsa orada her nedenle çıkmış olursa olsun bugün IŞİD'le ilgili bir değerlendirmeyi yaparken mutlaka ABD kelimelerini kullanıyoruz. Bu kendiliğinden olacak bir şey değil. Eğer kendi içinde böyle bir bağlantı olmasa bu böyle bir hakikati dayatmaz. Eğer siz cümleyi böyle kuramıyorsanız mutlaka ikili şekilde kurmak zorundaysanız demek ki ikili bir problemden söz ediyorsunuz demektir. ABD'ye ucu dayanan bir tarafı var bunun. Ben o yazıda da çok açık yüreklilikle yazdım. O konuda bağnazım, yobazım, tutucuyum, radikalim, saplantılıyım. Nerede diye dersek diyelim. Çocukluğumdan bu tarafa ben Amerika Birleşik Devletleri'ne muhabbet duymadım. Bir saniye olsun duymadım. Duyacağımı da sanmıyorum Allah'ın izniyle. Hep böyle geldi. Neden? Çünkü Ferdinand'ın şeyin de Arjantin Devlet Başkanı'nın da sözlerinde aynen vardı. Şimdi El-Kaide diye bir örgüt yokken El-Kaide diye bir şey var oluyor. El-Kaide ile ilgili bir şeyler yapıyorsunuz. İşte Afganistan'a gidip işgal ediyorsunuz. Afganistan'ın hayatını felç ediyorsunuz. Özgürlük falan götürmüyorsunuz. Sonra El-Kaide'nin içinden El-Nusra diye bir şey çıkartıyorsunuz. IŞİD diye bir şey çıkartıyorsunuz. Ve bu sefer onlar belli bir süre önler açılıyor. Bu sefer onların yüzünden Orta Doğu'ya tekrar kan gölü haline getirmeye geliyorsunuz. Veya Mısır, Tunus ve diğerlerinde Arap Baharı diye bir şey ortaya çıkartıyorsunuz. Radikal hareketlere kendini gösterme imkanı veriyorsunuz. Radikal hareketlerle beraber halkın da, Müslüman halkın da kendisini gösterme imkanı tanıyorsunuz. Sonra bunların gidişatı sizin lehinize tahakkuk etmeyince darbe yapıyorsunuz. Şimdi böyle bir Amerika ile karşı karşıyayız. Yani kendi çıkarlarından başka hiçbir çıkarı söz konusu olmayan, insana kıymet vermek gibi bir derdi olmayan, insan ortak paydasında buluşmayan bir Amerika. Çok ilginçtir. IŞİD'i mesela dünya gündemine taşıyan şey bir batılının diğer bir batılıyı, yani IŞİD'e ait bir batılının batıya ait bir askeri boğazına bıçak dayamış olmasıdır. Mesela böyle bir şey yapıyorsun. Burada insan faktörü otomatikman değişiyor. Ne oluyor? Batılı insan orada öldürüldüğü için Amerika kendisini haklı görmeye başlamış oluyor. Ya o kadar ilginç bir şey ki. Şey anlatılır, eğer programın formatına uygun gelmez fıkra derseniz anlatmayabilirim ama
estağfurullah,
bir fıkra vardır aklımda. Olacak ya, Lenin ve Stalin, pardon Stalin ve Hitler, Doğu Almanya'nın sınır kafelerinden, köylerindeki bir kafeye oturmuşlar, fısır fısır konuşuyorlar. Vatandaş da kafeye geliyor dışarıdan, bakıyor ya bunlar diyor Hitler'le Stalin değil mi? Evet, Hitler'le Stalin diyor. Ne yapıyorlar? Ne bileyim ki, kendisi sor diyor. Geliyor, diyor ki siz ne yapıyorsunuz burada ya? Siz Stalin ve Hitler değil mi? Evet, biz onlarız. Ne yapıyorsunuz burada? Biz diyorlar işte 3. Dünya Savaşı'nı planlıyoruz. 3. Dünya Savaşı'nda 600 bin kişi ölecek, bir de bisikletçi ölecek. Adam gülüyor, diyor. Niye bisikletçi diyor. Stalin dönüyor şey diyor ki Hitler'e bak ben sana demedim mi? 600 binin önemi yok, bisikletçinin önemi var diyor. Şimdi Amerika'nın dünyada oluşturduğu algı aynen bisikletçi algısı. Ben o fotoğrafın gerçekliğine inanmıyorum. Tıpkı Kuveyt'e yapılan çıkarma öncesinde Saddam petrolü, ham petrolü denize verdi, doğal ortamı mahvediyor deyip 4 tane ördek, 3 tane martı gösterdikleri ve daha sonra da onun Fransa'ya ait bir montaj fotoğrafı olduğunu ortaya çıkmasındaki gibi. Yok böyle bir şey. Ama işin hakikati nedir? Yani doğrusu ben Orta Doğu uzmanı değilim. Yani bu konuda hadsizlik etmek istemem. Fakat okuduğum kadarıyla görüyorum ki bu bölge insanıyla ilgili, bu bölgeyle ilgili daha doğrusu yeni bir şekillendirme sonucu, yeni bir coğrafya söz konusu. Onu yaptık, olmadı, bir de bunu deneyelim. Okka altına gidecek olan kim? Affınıza sığınarak kullanıyorum bu terimi. Gene oradaki mazlum insan, gene oradaki yoksul insan. Ya gene bu bölgenin insanı. Ama son tahlilde de şuradan bakıyorsunuz. Bu bölge zaten eskiden beri, yani ilk çağlardan bu tarafa nifak bölgesi olarak tanımlanan bir bölge. Çünkü her şey burada olup bitmiş. Peygamberler burada gelmiş, kültürler buraya gelmiş, kitaplar buraya inmiş. Buradaki insan özellikle terbiyeye, edilmeye yönlendirilmiş. Yani burası dünyanın merkezi.
Yani son saniyelere yaklaşıyoruz galiba. Evet, evet. Ben yeni bir konu açmak istemiyorum ama şuna bir iki söz söylemek arzu lütfen ediyorum. Bediüzzaman Hazretleri mesela Avrupa'yı tanımlarken iki Avrupa vardır der. Birini medeni olarak görür. Diğerini o materyalist anlayışının sahip olduğu, işte şiddete dayalı ve insanın ruhuna aykırı hareketler yapan Avrupa. Amerika da bunun içinde bence. Çünkü iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da vardır. Kötü insanların yönetimde belki hakimiyetleri vardır dediğiniz o anlamda doğru. İyilerle ittifak her zaman iyidir. Bir bu. İyilerle Müslümanlarla, Müslüman olmasa da dünya barışı için ittifak etmekte her zaman fayda mülaza etmek lazım.
Size evet, bırakayım. Çok güzel sözümü bağladınız aslında. Ben de onu söyleyecektim. Şimdi Orta Doğu diyoruz. Orta Doğu'da hani bize kendimize bakalım dediniz ya. Kendimize baktığımızda biz de Müslümanlar olarak birleşelim. El ele verelim. Çünkü hiç aramızda bir kardeş kavgası olmasın, kan akıtılmasın, mezhep kavgası olmasın. Evet. Kendi aramızdaki tartışmaları, kavgaları bırakırsak, el ele verip kardeşçe birlik olursak, birbirimizi çok seversek, değer verirsek, o zaman zaten bu sorunların ortadan kalkacağına evet inanıyorum. Evet. Sevgiyle kaldırabiliriz Allah'ın izniyle. Evet. Çünkü Allah Müslümanların birlik olmasını evet istiyor. Belki birlik olunmadığı için, bu kadar dağınık olunduğu için bizde Müslümanlara bir mesaj olduğunu da düşünüyorum. İnşallah Allah o güzel günleri nasip edecek diye düşünüyorum.
İnşallah. Evet.
Sizin ilave etmek istediğiniz?
Yani işte evet aynı minval üzere düşünüyoruz. Şükürler olsun aynı frekansla ve aynı perspektifle bakıyoruz. Evet. 1,5 milyon insan, 2 milyona yaklaştı şimdi Türkiye'ye geldi. Her şeye rağmen Türkiye'de onların sığınabileceği bir güvenlik ortamı oluşturulmuş. Dediğiniz gibi eğer biz tutkun olabilirsek, gündelik kayıkçı kavgalarını bir tarafa bırakabilirsek,
İnşallah
bütün bir coğrafyaya kucak açabilecek kabiliyete ereceğiz. Tabii ve başkalarına da örnek olacağız. Asıl olan da budur.
İnşallah. O zaman programımızın sonuna geldik. Ben evet size katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum güzel efendim sohbetiniz güzel için.
Sohbet çok İnşallah teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir sohbet. Çok çok sağ olasın. Sürçülisan etikse affola.
Estağfurullah. Estağfurullah. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün de Bir Hayata Dair programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir hayata dair de yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız inşallah. O zamana kadar Allah'a emanet olun, hoşça kalın.